Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Naif Özkul'la Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz efendim. Hepinize hayırlı, huzurlu anlar diliyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, keremi ve inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Değerli dinleyenler, bugünkü Geçmiş Zaman Olur Ki programında Türk şiirinin sultanı, bu milletin üstadı, Necip milletimizin Fazıl şairi, Üstad Necip Fazıl Kısaküre'yi hasretle, rahmetle, minnetle yad edeceğiz Hakk'a yürüyüşünün 33. sene-i devriyesi münasebetiyle. 25 Mayıs 1983, 25 Mayıs 2016. Naif Bey, dile kolay. Evet, 33 doğru. Yıl ya. Geçmiş aradan.
Çok kısa zamanda. Evet.
Verin cüceye, onun olsun şairlik, benim gözüm büyük sanatkarlıkta diyen Üstad Necip Fazıl'ın dünyasını değiştirmesinin üzerinden 33 yıl geçmiş. Nice hatıralarınız var Üstad'a dair. Evet. Beraber çok güzel yaşanmışlıklarınız var, yaşanmışlıklar var. Üstad Necip Fazıl'a dair bizlere, değerli dinleyenlerimize bugün neler anlatmak istersiniz? Hatıralarınızdan yola çıkarak Necip Fazıl'a dair neler paylaşmak istersiniz efendim?
Hayır efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, Necip Fazıl'ın vefatının sene-i devriyesinde onu anmak, hatırlamak üzere rahmet ve duaya vesile olur niyetiyle sohbetimizi ona hasretmeyi düşündük. Malum Necip Fazıl çile şairi, kaldırımlar şairi olarak bilinir edebiyat çevrelerinde. Bunalımı onun kadar kesif, derinlikli anlatan başka bir şair yoktur denebilir. Rahmetli Profesör Mehmet Kaplan Şiir Tahlilleri kitabında bunalımı Cumhuriyet şiirine kazandıran şair diye tanımlar kendisini, övgüyle yad ederdi. 1927'lerde gençlik yıllarında çile ve kaldırımlar şiiriyle şöhret bulmuş edebiyat çevrelerinde. Sosyal medyada zirve şair. Şimdi müsaade ederseniz hatırımda kalan kaldırımlar şiirinin sadece iki kıtasını okuyarak başlamak istiyorum.
Lütfen. Ve bu kaldırımlar şiiri Necip Fazıl kaleme aldığında daha 23 yaşındadır. Evet. 1927.
Aynen öyle efendim.
Buyurun.
Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum.
Diyor Necip Fazıl. Evet. Ve dönemin edebiyat otoriteleri o zaman
Üstad'ı
kaldırımlar şair olarak yere göğe sığdıramıyorlar. Hatta o dönemin Varlık Dergisi'nin kurucusu Yaşar Nabi Nayır. Evet. Bir mısrağı bir millete şeref olarak gidecek şair diye tanımlarmış Necip Fazıl.
Doğru.
Buyurun efendim.
Burada bunalımı dile getiren şair ışıktan, kalabalıktan kaçıyor, karanlığa karışıyor, gecenin ilerleyen saatlerinde ardına bakmaksızın yürüyor, aydınlığın bittiği yerde onu bekleyen bir hayal görüyor. Entelektüel kesimde, edebiyat dünyasında kaldırımlar şairi olarak baş tacı o zaman Necip Fazıl rahmetli. Ne vakit İslam camiasına yakinen katılır, o zaman şimşekler üzerine çeker, değerli alim Abdülhakim Efendi Hazretlerinin sohbetine katılır. Burada tattığı, hissettiği aşk, vecd ile bütün cehd ve gayretini İslam adına harcar.
O yüzdendir ki efendim herhalde demiş Üstad, evet. 30 yıl saatim işlemiş, ben evet. Durmuşum.
Allah Allah.
Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuş.
Çok güzel, çok güzel. Evet. Artık Necip Fazıl zirvedeki şiirini kaybetmiş, kendisine yazık etmiştir tarzında suçlamalara maruz kalmıştır. Öğrencilik yıllarında benim de takip ettiğim basında Yeni İstanbul Gazetesi'nde Baki Suha'ya cevap başlıkla değerli şair şiirine yazık etmiştir. Sözüne karşılık vermiş Necip Fazıl o zaman.
Evet.
Ben demiş Sakarya şiirimle de Zindandan Mehmet'e ve diğer şiirlerimle de Necip Fazıl tarzında cevap vermişti hatırımda kalanıyla. Yine geçmiş zamanda Sultanahmet Adliyesi'ndeki bir mahkemesine şahit olmuştum. Adliyenin mahkeme koridorunda banka oturmuş, etrafında ona refakat eden 5 seveni vardı. Belki 6.'sı bendenizdi. Lise öğrencisiydim o zaman. Mahkemenin teferruatına girmeyeceğim. Koca Necip Fazıl'ı karşılayan bir elin parmakları sayısındaydı. Rahmetli Ergün Göz ağabeyimiz orada söz aldı. Üstad dedi, müvekkiliniz olarak davanızı üzerime almak istiyorum dedi. Demeye kalmadan, üstad becerebileceksin mi? Becermeye çalışırım. Burada hatırasını dile getirmemin sebebi, değerli üstad hayatı çile şiiriyle başladı. İslam'a hizmetten dolayı yine çile devam ede geldi.
Tıpkı efendim Sakarya Türküsü şiirinin bir yerinde geçer ya, vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya, öz yurdunda garipsin, öz vatanında paryeri.
Çok güzel.
Bu duyguyu en çok hissedenlerden biri.
Çok doğru, çok buyurun güzel. Efendim. O da Fatih Sultan Mehmet'in bir şiirinde belirttiği gibi, imtisalu cahidu fillah oluptur niyetim, dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretim. Yani Fatih'in ifadesiyle niyetim Allah yolunda cihad etmek, gösterdiğim gayret İslam dininin gerektirdiği gayrettir.
Anladım, işi sanat, Allah'ı aramakmış, marifet bu, gerisi yalnız çelik çomak.
Çok güzel. Her şiiri kıymetli hakikaten. Necip Fazıl Üstad da gayretini İslam için harcar. Artık Büyük Doğu Mecmuası'nı çıkarır. Türlü türlü soruşturmalara, tutuklamalara maruz kalır. Ama geri adım atmaz, yılmaz. Arkasında kendi ifadesiyle bir aksiyon ruhu taşıyan bir gençlik yetiştirir. Artık Kaşgari dergahının müdavimi olur. O dergahta kendisine yakın bulduğu Muhip ile beraber Abdülhakim Efendi'nin huzurunda vecd ile, kendi ifadesiyle Van kedisinin sükun ve masum duruşu gibi canla başla dinler olmuştu üstadını. Dergah arkadaşı Muhibbiddin Anadolu'nun temiz ve nezih insanı. Bir defasında evine misafir etmişti kendisini. Kendisine ikramda bulunur. Kendisi çok halim selim, çok az yiyen içen bir kimseydi. O günlerin anısına beraberliğinden haz duyardı.
Yeri gelmişken Üstad Necip Fazıl'ın Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile ilk buluşması, ilk böyle tanışması esnasında ki yaşadıklarını özetleyen bir mısrağını da paylaşmak isterim.
Hayır, ki çok, Üstad, çok yerinde.
Bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız, ruhuma büyük temel çivisini çaktınız. Çok yani güzel. Bir Allah dostunun aynen nazarına muhatap olmanın ne kadar kıymetli olduğunu çok Üstad güzel burada ifade ediyor.
Aynen öyle.
Buyurun efendim.
Safiyyüddin Hazretleri büyük bir veli. Reşahat adlı eserin yazarı. Eserde Evliyaullah'ın hayat hikayelerini anlattıktan sonra onların peşinden giden bir köpek kabul eder kendini. Reşahat'ı Türkçe'ye adapte eden Necip Fazıl ise hemen onun arkasından şu ifadeleri terennüm eder. Ey Safi, sen ki bu şanlı kervanın peşinden giden bir köpek kabul ediyorsun kendini. Ben de kendimi şöyle ifade edeyim. Sonsuzluk kervanı, peşinizde ben. Üç ayakla seken topal köpeğim. Bastığınız yeri taş, taş öpeyim. Bir kırıntı yeter kereminizden, sonsuzluk kervanı peşinizde ben. O dahi bu şanlı kervanın peşindeki üç ayakla seken bir diğer köpek kabul ediyor kendisini. Üstad yine Kaşgari dergahında Efendi Hazretleri'nin sohbetinde bulunurken birden hatırına Efendi Hazretleri'nden bir keramet gösterse de içimiz mutmain olsa diye hayalinden geçirir. Üstadının bir nazarı ile kalbinde bir hareket başlar. Kalbim adeta dışarı fırlayacak gibi hareketlendi. Ama bütün bunlar cereyan ederken bende bir inşirah, lezzet, aşk ve vecd hali oluştu. Tekrar bir nazarla sükun buldum demişti. Sonra kendi kendime ey Necip Fazıl, sen en küçük keramete dayanamazken daha büyüğüne nasıl dayanırsın? Üstad Necip Fazıl'ın manevi hayatıyla ilgili bir hatıradır bence bu.
Evet. Efendim belki burada yeri gelmişken sesimize evet kulak veren kıymetli dinleyenlerimizi Üstad Necip Fazıl'ın O ve Ben adlı eserinde tavsiye etmek evet icap eder. O güzel ve Ben adlı kitabında Üstad işte Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile o tanışmasını, ilk Kaşgari dergahına gidişini bütün teferruatıyla anlatır. Aynen. Orada çok, çok hakikaten hususi mevzularına temas eder.
Aynen öyle efendim. Gençlik yıllarında Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile zaman zaman evine ziyarete giderdik.
Üstad Necip Fazıl.
Evet.
Evet.
Hocamıza çok muhabbeti vardı. Bunu ifade ederken Osmancığım sen başkasın derdi. Tasavvufun incelikleriyle konuya girer, Allah dostlarından bahseder. Hocamız da kendisini tebessümle dinlerdi. Ona maddi manevi desteğini esirgemezdi.
Allah razı olsun.
Yine 40 yıl öncesinde değerli oğlu Osman Kısakörek'ten bir telefon. Üstadın kulak şikayeti var diye. Ben de iyi bir muayene için Vakıf Kuraba Hastanesi'nde davet etmiştim kendilerini. O zamanlar devlet hastanelerinde sıra sıra kuyruklar, şimdiki gibi özel hastaneler, tıp merkezleri yok denecek kadar azdı. Neyse, sabahleyin Vakıf Kuraba Hastanesi'nin kapısının önünde kendilerini karşılıyor, üst kattaki kulak burun boğaz kliniğine götürüyorum. Muayenesi için klinik şefimiz rahmetli Doktor Nurettin Avuşoğlu'na tevdi ediyorum. Sağ olsun şefimiz hürmetle kendisini özel odasına taşıyor. Bu arada kendileri bir sigara içebilir miyim diyor. Hatırımda kalanıyla bir bahar sigarasından bir tanesini tüttürüyor. Konu batılı filozoflardan söz açılmışken Pascal'dan bahsediyor. Pascal Fransızların büyük keşifler yapan bir dahisi. Aynı zamanda büyük bir filozof. Mücerret, soyut akılla vardığı son nokta şudur. Bana Allah gerek. Filozofların anladığı manada değil. Haberini peygamberlerin getirdiği Allah. Başlıyor saymaya. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa'nın haber getirdiği. Tam iskeleye yanaşmışken tek adım atamamak, kainatın mümessili sallallahu aleyhi ve sellem tanıyamamaktan vapuru kaçırıyor.
Pascal değil mi?
Evet efendim. Allah. Arkasından ben diyor, eski diyabet hastasıyım öteden beri. Diabetes mellitus. Zaman zaman tutuklu halimle buraya tedaviye getirilirdim. O zamanlar Profesör Frank diye üniversite hocası vardı. Profesör Doktor Frank Yahudi asıllı Alman hocaydı. İkinci Cihan Harbi'nde Hitler'den Türkiye'ye sığınanlardan. Diyabet, şeker hastalıklarıyla ilgili araştırmaları olan bir hoca. Frank beni odasına alır, hem tedavimi üstlenir, hem de hasbihal ederdik, demişti. Güzel bir tecellidir ki, Frank vefatındaki vasiyetinde beni Müslüman mezarlığına gömün şeklindeki vasiyeti üzerine Boğaz'daki aşiyana gömülür. İnşallah Müslüman olarak vefat etmiştir.
İnşallah.
Üstattan diğer bir hatıra da, ahiri ömründe Necip Fazıl Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye bölümünde yatıyordu. Kendisinin bir mahkumiyetinden dolayı Profesör Doktor Süleyman Yalçın hocamız onu ileri yaşından şeker hastalığı komplikasyonlarından dolayı rapor için yatırmıştı. O zaman ben cerrah arkadaşımla beraber beyaz gömleklerimizle ziyaretine gitmiştik. Üstad hasta odasında bizi görünce sevinmesiyle beraber içinden bir ah çekerek "Beş parmağımı seçemiyorum, beni neden burada tutuyorlar?" diyerek sıkıntısını dile getiriyordu. "Beni aşağı kurabaya alır mısınız?" dedi. Tabii üniversitede raporu çıkacaktı. Üstadın bu sıkıntısı karşısında sabır tavsiyesinde bulundum. "Sabır," dedim. Birden yüzüme sert bakışla bir şeyler söyleyecek olduysa da bendeniz tekrar samimiyetle sabır deyince "Evet," dedi. "Sabır böyle günde." Sonra daha sonra Tercüman Gazetesi'nde bir iki gün sonra sabırla ilgili güzel bir şiiri çıkmıştı. Kendisine Yüce Allah'tan rahmetler diler. Ruhuna birer Fatiha duasıyla mekanı cennet olsun diyorum.